Ayrım 28.
Anladım ama aması maması yok. Sana daha sonra açıklarım. Ben Primitivo'nun yanına gidiyorum. Anselmo Robert Garden'ın yanındaydı. Yaşlı adama, Viejo, orada Agustin'le birlikte makineli tüfeğin yanında kal dedi. Ağır ağır, acele etmeksizin konuşuyordu. Süvariler gerçekten buraya girmedikçe ateş etmemeli. Eğer yalnızca kendilerini gösterecek olurlarsa, önce yaptığımız gibi onlara ilişmemeli. Ateş etmek gerekirse, makineli tüfeğin bacaklarını sıkı sıkı tut. Boşaldığında da dolu şarjörleri ver ona. Tamam dedi yaşlı adam. Ya Lagrange ne olacak? O iş daha sonraya kalsın. Robert Garden şimdi kendisini yukarıya çeke çeke ellerinin altındaki ıslak kül rengi kayaların üzerinden ve çevresinden dolanarak tırmandı yukarıya. Güneş kayaların üzerindeki karı hızla eritiyordu. Kayaların tepeleri kuruyordu. Robert Garden tırmanırken bir yandan da araziye şöyle bir göz attı. Çam ormanlarını, upuzun açıklığı, ötedeki yüksek dağların önündeki toprak çöküntüsünü gördü. Sonra iki koca kayalığın arkasındaki bir oyukta duran Primitivo'nun yanında durdu. Kısa boylu, esmer yüzlü adam Robert Garden'a Sordo'ya saldırıyorlar dedi. Ne yapacağız bu durumda? Hiçbir şey dedi Robert Garden. Burada silah seslerini daha iyi duyabiliyordu. Arazinin ötelerine baktığında, uzaklarda, arazinin yeniden sarplaşarak dikleştiği uzak koyakta bir süvari birliğinin ormandan çıktığını, karlı yamacı geçip silah seslerinin duyulduğu yöne doğru at sürdüğünü gördü. Dik eğimli tepeyi zorlayarak tırmanmaya çalışırken, karın üzerinde kapkara görünen insan ve atlardan oluşan dikdörtgensi çift sırayı gördü. Çift sıranın tepeye çıkışını ve ilerideki ormana girişlerini izledi. ''Onlara yardım etmemiz gerek.'' dedi Primitivo. Sesi kupkuru ve boğuk çıkıyordu. ''Olmaz bu.'' dedi ona Robert Garden. ''Tüm sabah böyle bir şeyin olmasını beklemiştim.'' ''Nasıl?'' ''Dün gece at çalmaya gittiler. Kar durdu. Onlar da izlerin ardına düştüler.'' ''Ama onlara yardım etmemiz gerek.'' dedi Primitivo. ''Bu işte onları yalnız başlarına bırakamayız. Bizim yoldaşlarımız onlar.'' Robert Garden elini adamın omzuna koydu. Elimizden bir şey gelmez dedi. Yapabileceğimiz bir şey olsaydı yapardım. Yukarıdan oraya ulaşmak için bir yol var. İki makineliyle ve atlarla o yolu tutabiliriz. Aşağıdaki makineliyle seninkini götürürüz. Böylece onlara yardım edebiliriz. Dinle dedi Robert Garden. Benim dinlediğim şu dedi Primitivo. Silah sesleri üst üste gelen dalgalar gibi yayılıyordu. Sonra el bombalarının otomatik tüfek ateşi içinde ağır, kuru gürültüyle patlayışını duydular. Onların işi bitti dedi Robert Garden. Kar durduğunda işleri bitmişti. Eğer oraya gidersek bizim de işimiz biter. Elimizdeki gücü parçalayamayız. Primitivo'nun çenesini, dudaklarının üstünü ve ensesini kısa kırçıl kıllar kaplamıştı. Kırık, yassı bir burunla, çukura kaçmış gri gözleriyle yüzünün geri kalan kısmı tümüyle tunç rengiydi. Onu izlerken Robert Garden ağzının kıyısıyla gırtlağının üzerindeki kısa sakal tüylerinin seyrediğini gördü. Dinlesene dedi Primitivo. Katliam bu. Eğer çukuru kuşatmışlarsa öyle dedi Robert Garden. Bazıları kaçıp kurtulabilir. Onların üzerine varırsak şimdi arkadan vurabiliriz dedi Primitivo. Dördümüz atları atlayıp gidelim. Peki sonra ne olacak? Onları arkadan vurduktan sonra ne olacak? Sordo'ya katılırız. Orada ölmek için mi? Güneşe baksana, günün bitimine daha çok var. Gökyüzü açık, bulutsuzdu. Güneş sırtlarını cayır cayır yakıyordu. Aşağılarındaki açık alanın güney yamacında kocaman çıplak yamalar vardı. Çamlardaki tüm karlar da dökülmüştü. Altlarındaki kayalar kar eriyince ıslanmış, kızgın güneşte şimdi hafif hafif tütüyordu. Dayanman gerek buna dedi Robert Garden. Haikyue agusan terse, bir savaşta böyle şeyler olur. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Gerçekten yok mu? Primitivo Robert Garden'a bakınca Robert Garden onun kendisine güvendiğini anladı. Yanıma küçük makineli tüfeği verip biriyle beni gönderemez misin? Hiçbir yararı olmaz dedi Robert Garden. Aradığı bir şeyi gördüğünü sandı. Ama rüzgarda aşağıya doğru süzülen bir atmacaydı gördüğü. Atmaca sonra uzaktaki çam ormanları hizasında yükseliverdi. Hepimiz gitsek yine de bir işe yaramaz dedi. Tam o sırada silah seslerinin iki kat arttığı, silah seslerinin arasında el bombalarının büyük gürültüyle patladığı duyuldu. Ah anasını dinini bellediklerim dedi Primitivo. Yanakları seyreyerek gözlerinde yaşlarla, bütün içtenliğiyle bir küfür savurarak. Ah tanrım, bakire Meryem, ecdadını bellediğim rezil herifler. Kendine gel dedi Robert Garden. Çok yakında kapışacaksın onlarla. İşte kadın da geliyor. Piler koca kayaların arasında zorlukla tırmanarak yanlarına geliyordu. Primitovo silah sesleri rüzgarla birlikte duyuldukça söylenmeye devam ediyordu. Fahişe dölleri, ah tanrım, bakire anamız, bildiğin gibi yap şunları. Robert Garden Pilar'a yardım etmek için aşağı indi. Küvet al kadın dedi. Pilar'ın her iki bileğinden tutarak son kayayı zorlukla tırmanan kadını çekerek. Kayışı boynundan çıkararak dürbünlerin dedi Pilar. Demek sordoya çarptı bu işe. Evet, pobre dedi kadın üzüntüyle. Zavallı sordu. Tırmanmaktan soluğu kesilmiş zorlukla nefes alıyordu Pilar. Araziye bakarken Robert Garden'ın elini tutup sıkı sıkıya kavradı. Çatışma nasıl gidiyor? Kötü, çok kötü. Jolidon'un sordu. Öyle sanırım. Pobre dedi Pilar. Sonra şu süvarilerle ilgili tüm bokluğu ayrıntısıyla anlattı Rafael. Neydi gelenler diye ekledi. Bir devriye koluyla bir müfreze süvari. Nereye kadar geldiler? Robert Garden devriye kolunun gelip durduğu yeri işaret edip kadına makineli tüfeğin saklandığı yeri gösterdi. Bulundukları yerden yalnızca kamuflajın arkasından çıkan Agustin'in çizmelerinden birini görebiliyorlardı. Çingene makineli tüfek namlusunun öndeki atın göğsüne yaslanacağı yere kadar geldiklerini söylemişti dedi Pilar. Ne biçim bir iştir bu yahu? Dürbünün mağaradaydı. Eşyaları topladınız mı? Götürülebilecek ne varsa topladık. Pablo'dan haber var mı? Süvarilerden 40 dakika öndeydi. Onun izlerini takip ettiler. Pilar Robert Garden'a sırıttı. Adamın elini tutuyordu hala. Sonra bıraktı. Onu asla göremezler dedi. Şimdi Sordo'ya gelelim. Bir şeyler yapabilir miyiz? Hiçbir şey yapamayız. Pobre dedi kadın. Sordo'ya hayrandım. Emin misin? Sir, onun Jodie olduğunu. Evet, çok atlı gördüm. Buraya gelenlerden daha fazla mı? Tam teçhizat bir birlikte oraya gidiyordu. Hele dinle şunu dedi Pilar. Pobre, pobre Sordo. Ateş seslerini dinlediler. Primitovo oraya gitmek istedi dedi Robert Garden. Yayvan yüzlü adama deli misin sen dedi Pilar. Burada çeşit çeşit lokolar mı yetiştiriyoruz biz? Onlara yardım etmek istiyorum. Küva dedi Pilar. İşte bir romantik daha. Yararsız geziler yapmadan burada zaten yeterince çabuk öleceğine inanmıyor musun sen? Robert Garden bu kadına çıkık kızılderili elmacık kemiklerine, ayrık koyu gözlerine, kalın acılı dudaklarıyla gülen ağzına, koyu esmer yüzüne baktı. Bir erkek gibi davranmalısın dedi Primitovo'ya. Yetişkin bir erkek gibi. Kırlaşmış saçlarınla vesairenle erkek gibi davranmalısın. Suratını sarkıtan Primitovo, alay etme benle dedi. Azıcık yüreği ve düş gücü olan bir adam. Onları denetlemesini bilmeli dedi Pilar. Bizimle birlikte de çarçabuk öleceksin zaten. Bunu yabancılarla birlikte yapmana gerek yok. Düş gücüne gelince, Çingene'ninki hepsine bedel. Bana bir roman yazdı ki bildiğin gibi değil. Eğer sen de onları görseydin buna roman demezdin dedi Primitovo. Çok tehlikeli anlar geçirdik. Küeva dedi Pilar. Birkaç atlı gelmiş buraya sonra da çekip gitmiş. Hepiniz bundan kendinize kahramanlık payı çıkarıyorsunuz. İşte sırt üstü yatmak yüzünden buralara kadar geldik. Primitovo şimdi aşağılayıcı bir tavırla peki bu Sordo işi ciddi değil mi dedi. Rüzgarla birlikte ateş sesleri duyulduğunda gözle görülür biçimde acı çekiyordu. Ya gidip çatışmaya katılmak ya da Pilar'ın kendisini rahat bırakmasını istiyordu. Total kuya dedi Pilar. Olan oldu. Başkalarının talihsizliği yüzünden kendi kocanalarını yitirme. Hastir git sen de dedi Primitovo. Kadınların salaklığı, gaddarlığı çekinmiyor hiç. O kadınlar üreme işini yapamayan erkeklere destek olmak, yardım etmek için vardırlar dedi Pilar. Eğer görecek bir şey yoksa ben gidiyorum. Tam o sırada Robert Garden'ın tepelerinde bir uçağın sesini duydu. Başını kaldırıp baktığında sabahleyin gördükleri gözetleme uçağına benzeyen bir uçak gördü gökyüzünün derinliklerinde. Şimdi düşman hatları yönünden geri dönüyor ve El Sordo'nun saldırıya uğradığı yüksek arazi yönüne doğru gidiyordu. İşte o uğursuz kuş dedi Pilar. Orada olanları görebilir mi? Elbette dedi Robert Garden. Eğer kör değillerse görürler. Güneş ışığında gümüşsü parıltılarla dümdüz hareket eden uçağı seyrettiler. Sol taraftan geliyordu. İki pervanenin oluşturduğu yuvarlak ışık disklerini görebiliyorlardı. Yere çökün dedi Robert Garden. Uçak tam tepelerindeydi. Gölgesi açık alanı sıyırıp geçti. Motor gürültüsü iyice artmıştı. Sonra geçip vadinin tepesine doğru ilerledi. Uçağın rotasında dümdüz gidişini gözden yitene değin izlediler. Sonra uçağın alçalarak geniş bir daire çizerek yüksek arazinin üzerinde iki daire daha çizip geri döndüğünü ve Segovia yönünde gözden kayboluşunu izlediler. Robert Garden Pilar'a baktı. Kadının alnında terler birikmişti. Başını iki yana salladı. Alt dudağını dişlerinin arasına sıkıştırmıştı. Herkesin korktuğu bir şey var dedi. Benim ilacım da bunlar. Benim korktuğumu görmedin ama sen değil mi dedi Primitovo alaycı bir sesle. Yok dedi kadın elini adamın omzuna koyarak. Bir şeyden korkmazsın ki görelim. Bunu biliyorum. Seninle bunca kaba şakalaştığım için bağışla. Hepimiz aynı teknedeyiz. Sonra Robert Garden'a dönüp yiyecek ve şarap göndereceğim dedi. Başka isteğin var mı? Şu an için yok. Öbürleri nerede? Yedek kuvvetin aşağıda atların yanında sapasağlam duruyor diyerek sırıttı Pilar. Her şey gözden gizlendi. Gidecek her şey hazır bekliyor. Senin malların Maria'da. Eğer hava saldırısına uğrayacak olursak onu mağaranın içine sok. Emredersiniz Lord Hazretleri İngiliz dedi Pilar. Senin çingeneyi, onu sana veriyorum, tavşanlarla pişirmek için mantar toplamaya göndermiştim. Şimdi bir sürü mantar var ortalıkta. Bana tavşanları yiyebiliriz gibi geldi. Gerçi yarın ya da öbür gün yesek daha iyi olurlar ya. Bence de onları hemen yemek en doğrusu olur dedi Robert Garden. Pilar kocaman elini hafif makineli tüfeğin kayışının göğsünden çaprazlamasına geçtiği omzuna koydu adamın. Sonra yukarı kaydırıp parmaklarıyla adamın saçlarını karıştırdı. Ah ne İngilizsin sen dedi. Piştiğinde Pukero'yu Maria ile yollarım. Ötelerden gelen silah sesleri hemen hemen tümüyle durmuştu. Şimdi yalnızca tek tük atışlar duyuluyordu. Sence bitti mi iş diye sordu Pilar. Hayır dedi Robert Garden. İşittiğimiz seslerden anlaşıldığına göre adamlar saldırdılar ama geri püskürtüldüler. Şimdi saldırganların onları kuşattığını söyleyebilirim. Sipere yatıp uçakların gelmesini bekliyorlar. Pilar Primitova'ya dönüp sen dedi. Seni aşağılamak gibi bir amacım olmadığını anlıyorsun değil mi? Yalose dedi Primitova. Senin daha kötü laflarına katlanmışım ben. Pis bir dilin var. Ama ağzından çıkanı kulağın duysun kadın. Sor da benim iyi bir yoldaşımdı. Benim değil miydi sanki diye sordu Pilar. Dinle Yassıyüz. Savaşta insan duygularını söyleyemez. Sor da onunki olmaksızın da bizim derdimiz başımızı aşıyor zaten. Primitova'nın yüzü asıktı hala. Sen bir müsilalı yesi mi dedi adama Pilar. Şimdi yemeği hazırlamaya gidiyorum. Robert Garden, o rekrutinin belgelerini getirdin mi diye sordu kadına. Ne salağım ben dedi kadın. Unuttum. Maria ile gönderirim. 26. Uçaklar geldiğinde saat öğleden sonra 3'tü. Öğleyin kar tümüyle kalkmış, kayalar güneşin altında iyice kızgınlaşmıştı. Gökyüzünde tek bir bulut bile yoktu. Robert Garden gömleğini çıkarmış, kayaların üzerine oturmuş, sırtını güneşte karartıyordu. Bu arada ölü süvarinin ceplerinden çıkardıkları mektupları okuyordu. Zaman zaman okumayı kesip, orman hattına uzanan açık eğimi gözden geçiriyor, yukarıdaki yüksek araziye bakıyor, sonra yeniden mektupları okumaya dönüyordu. Başka süvari filan görünmemişti. Aralıklı olarak El Sordo'nun kampının bulunduğu yönden bir atış sesi duyuluyordu. Ama silah sesleri çok düzensizdi. Askerin kağıtlarını inceleyerek oğlanın Navarra'daki Tafalla'dan olduğunu, 21 yaşında, evlenmemiş ve bir nalbantın oğlu olduğunu öğrenmişti Robert Garden. Alayı en süvari alayıydı. Bu Robert Garden'ı şaşırtmıştı çünkü bu alayın kuzeyde olduğunu sanıyordu. Bir Karlisti delikanlı, savaşın başında Irun çatışmasında yaralanmıştı. Pamplona'daki Feria'da boğaların önünde, sokaklarda koştururken görmüşümdür onu belki diye düşündü Robert Garden. Savaşta hiçbir zaman öldürmek istediğin birini öldürmezsin dedi kendi kendine. Hemen hemen hiçbir zaman diye ekledi. Sonra mektupları okumaya devam etti. Okuduğu ilk mektuplar çok resmiydi, özenle yazılmıştı ve yerel olaylardan söz ediyordu. Kız kardeşi yazmıştı bunları ve Robert Garden, Tafalla'da işlerin yolunda olduğunu, babasının iyi olduğunu, annesinin sırtındaki belli yakınmaları dışında her zamanki gibi olduğunu, oğlunun sağlığına ve büyük tehlike içinde bulunmaması için duacı olduğunu, İspanya'yı Marksist sürülerin egemenliğinden kurtarmak için kızılları yok etmesine çok sevindiğini öğrendi. Son mektubundan sonra Tafallalı ölen ya da kötü yaralanan delikanlıların bir listesi vardı. Öldürülen 10 kişiden söz ediyordu. Tafalla büyüklüğünde bir kasaba için bu sayı çok fazla diye düşündü Robert Garden. Dinsel konular mektupta büyük yer tutuyordu. Kız Aziz Antoni'ye, Kutsal Bakire'ye ve öbür bakirelere onu koruması için dualar ediyordu. Ve hala üzerinde taşıdığından kuşkusu olmadığı Kutsal İsa yüreğinin de onu koruduğunu hiç unutmamasını istiyordu. Yüreğinin üstünde taşıdığı sürece onu her zaman kurşunları durdurma gücü nedeniyle korumuştu. Onu her zaman seven kız kardeşi Konoha'ydı. Bu mektubun kenarları azıcık lekelenmişti. Robert Garden mektubu özenle askeri kağıtların arasına yerleştirdi ve daha işlek bir el yazısıyla yazılmış bir mektubu açtı. Bu mektup delikanlının noviyasından, nişanlısındandı. Oğlanın güvenlik içinde olmasını histerik biçimde dileyen, resmi ve sakin bir dille yazılmıştı. Robert Garden mektubu başından sonuna okudu. Sonra tüm mektupları resmi kağıtlarla birlikte kıç cebine koydu. Öbür mektupları okumak gelmemişti içinden. "Sanırım bugün için iyi bir iş yaptım," dedi kendi kendine. "Galiba iyi iş yaptım," diye yineledi. Primitivo, "Nedir o okudukların?" diye sordu. "Bu sabah vurduğumuz o Requita'nın belgeleriyle mektupları. Bakmak ister misin?" "Okumam yok benim," dedi Primitivo. "İlginç bir şeyler var mı?" "Yok," dedi Robert Garden adama. "Özel mektuplar." "Memleketinde işler nasılmış? Mektuplardan anlaşılıyor mu bu?" "İşler iyi gidiyor gibi görünüyor," dedi Robert Garden. "Kasabasında çok kayıp vermişler. Aşağıya kar eridikten sonra makineli tüfeğin azıcık değiştirilmiş ve düzeltilmiş kamuflajına baktı. Yeterince inandırıcıydı. Arazinin ötelerine baktı. "Hangi kasabadanmış?" diye sordu Primitivo. "Tafalla," dedi Robert Garden. "Tamam," dedi kendi kendine. "Üzgünüm. Eğer bu bir işe yarıyorsa..." "Bir işe yaramaz," dedi kendi kendine. "Pekala, öyleyse kafadan at gitsin," dedi kendi kendine. "Tamam, atılmıştır." "Ama bunca kolaylıkla atılamaz ki. Kaç kişi oldu öldürdüklerin?" diye sordu kendi kendine. "Bilmem. Sence birini öldürmeye hakkın var mı?" "Hayır, yok. Ama öldürmek zorundayım. Öldürdüklerinin kaçı gerçek faşisti?" "Çok azı. Ama hepsi güçlerine karşı güç kullandığımız düşmanlarımız." "Ama Navarralıları İspanya'nın öbür bölgelerindeki insanlardan daha çok seversin." "Evet, ve onları öldürüyorsun." "Evet." "Eğer buna inanmıyorsan oraya kampa in. Adamı öldürmenin yanlış bir şey olduğunu bilmiyor musun?" "Evet, ama onu yapıyorsun değil mi?" "Evet." "Ve hala amacının haklı olduğuna kesinlikle inanıyorsun değil mi?" "Evet." "Doğru bu," dedi kendi kendine. "Güvenle değil, gururlanarak. Halka, onların kendilerini diledikleri gibi yönetmelerine inanıyorum." "Ama adam öldürmeye inanmamalısın," dedi kendi kendine. "Bir zorunluluk olarak yapmalısın bunu, ama ona inanmamalısın. Eğer adam öldürmeye inanırsan, her şey baştan sona yanlış demektir." "Peki de kaç kişi öldürmüşsündür acaba?" "Bilmiyorum, çünkü kayıt tutmuyorum." "Ama biliyor musun?" "Evet." "Kaç tane?" "Kaç tane olduğundan emin olamazsın. Trenleri uçurduğun zaman bir sürü insan öldürüyorsun." "Bir sürü. Ama emin olamazsın sayısından. Peki ya emin oldukların?" 20'den çok. "Bunların kaçı gerçek faşisti?" "İkisinden eminim. Çünkü onları Yusera'da tutsak aldığımızda vurmak zorunda kalmıştım." "Peki bunu aldırmadın mı?" "Hayır." "Peki hoşlandın mı?" "Hayır. Bunu bir daha kesinlikle yapmayacağıma karar verdim. Kaçındım bu işten. Silahsız olanları öldürmekten hep kaçındım." "Aç kulaklarını da dinle," dedi kendi kendine. "İyisi mi bu konuyu burada kes artık. Ne senin ne de yapacağın iş açısından yararı var." Sonra yine kendi kendine karşılık verdi. "Sen dinle asıl, anladın mı? Çünkü ciddi bir iş yapıyorsun ve bunu her zaman aklında tutmak zorundasın. Aklını başında tutmalısın her zaman. Çünkü kafanın içi duru olmazsa o zaman yaptığın şeyleri yapmaya hakkın olmaz. Çünkü bunların hepsi bir suçtur. Hiç kimsenin başka birinin hayatını elinden almaya hakkı yoktur. Başka insanlara daha kötü bir şeyin olmasını önlemek dışında. Öyleyse kafanı sağlam tut. Kendi kendine de yalan söyleyeyim deme." "Ama öldürdüğüm insanların hesabını tutamam ben. Sanki kayıt tutar gibi ya da tabancanın kabzasına çentik atma pisliği gibi," dedi kendi kendine. "Onların hesabını tutmamaya hakkım var. Ayrıca onları unutmak da hakkım." "Hayır," dedi kendisi. "Hiçbir şeyi unutmaya hakkın yok. Hiçbirine gözlerini kapamaya hakkın yok. Ne de unutmaya. İşi yumuşatmaya ya da değiştirmeye hakkın var." "Kes sesini," dedi kendi kendine. "Korkunç hava basmaya başladın." "Ne de kendini bu konuda aldatmaya hakkın var," diye devam etti kendisi. "Tamam," dedi kendisine. "Tüm bu güzel öğütlerin için teşekkür ederim sana. Peki Maria'yı sevmeye hakkın var mı?" "Evet," dedi kendisi. "Katıksız bir maddeci toplum anlayışında aşk gibi bir şeyin bulunmaması gerektiği halde mi?" "Sen ne zamandan beridir ki böyle bir anlayışı benimsedin?" diye sordu kendisi. "Hiçbir zaman. Hiçbir zamanda benimseyemezsin. Gerçek bir Marksist değilsin sen. Bunu biliyorsun. Özgürlüğe, eşitliğe, kardeşliğe inanıyorsun. Yaşama, özgürlüğe, mutluluk peşinde koşmaya inanıyorsun. Kafanı diyalektikle falan doldurup kendini çocuk yerine koyma. Diyalektik birileri için olabilir ama senin için değil. Kan emici olmayacak kadar diyalektiği bil yeter. Bir savaşı kazanmak için bir sürü şeyi askıda bıraktın. Eğer bu savaş yitirilirse bunların hepsi de yitirilmiş olur. Ama daha sonra inandıklarını bir yana atabilirsin. İnanmadığın ve inandığın bir sürü şey var. Ve bir şey daha. birini seviyorum diye kendini aldatayım deme. İnsanların çoğu buna sahip olamayacak kadar talihsizdir. Daha önce sen de sahip değildin buna, şimdi ise sahipsin. Maria ile ilişkin ister yalnızca bugün biraz da yarın sürsün, isterse uzun bir yaşam boyunca sürsün, insanoğlunun başına gelebilecek en önemli şeydir. Bunun var olmadığını söyleyen insanlar olacaktır her zaman. Çünkü onlar buna sahip olamazlar. Ama ben sana bunun doğru olduğunu, senin buna sahip olduğunu ve yarın ölecek bile olsan şanslı olduğunu söylüyorum. Kes bu ölüm konusunu dedi kendi kendine. Şu söylediklerimiz de konuşulacak şeyler mi yani? Bizim ahbapların, anarşistlerin konuşmasına benziyor. Ne zaman işler gerçekten sarpa sarsa, onlar bir şeylere ateşe verip ölmeyi isterler. Çok tuhaf bir kafa yapıları var. Çok tuhaf. İşte, akşamı ediyoruz ahbap dedi kendi kendine. Saat neredeyse 3 oldu. Er geç yiyecek bir şeyler gelecek. Hala Sordo'nun kampını ateş ediyorlar. Bu onu kuşattıkları anlamına geliyor. Daha fazla adam gelmesini bekliyorlar belki de. Ama bu işi karanlık çökmeden önce halletmeleri gerek. Sordo'nun kampında durum nasıldı acaba? Zaman kalırsa hepimizin başına gelecek bu. Sordo'nun kampı hiç de şenlikli değildir sanırım. Bu at işiyle Sordo'nun başını derde soktuk gerçekten. İspanyolca nasıl denir buna? Un callejón sin salida. Çıkışı olmayan bir geçit. Sanırım ben bu işten burnum kanamadan sıyrılırdım. Onu yalnız bir kez yapacaksın, sonra hemen bitecek. Ama çevren kuşatılmışken, kuşatma yapabileceğin bir savaşta dövüşmek biraz lüks olmaz mı? Estamos copados, çevremiz sarıldı. Bu savaşın büyük panik çığlığı buydu işte. Sonraki durumda, eğer şanslıysan, başına daha önce kötü bir şey gelmeden vurulup ölmen. Sordo'nun bu konuda şansı olmayacaktır, ne de öbürlerinin zamanı geldiğinde. Saat 3'tü. Sonra uzaklardan motor gürültüsünü işitti Robert Garden. Başını kaldırdığında uçakları gördü. 27. El Sordo savaşı bir tepenin üzerinde veriyordu. Bu tepeden hiç hoşlanmazdı. İlk gördüğünde onu frengi çıbanına benzetmişti. Ama bu tepe dışında başka seçimi yoktu. Görebildiği en uzak mesafeden bu tepeyi seçmiş, dört nala bu tepenin yolunu tutmuştu. Otomatik tüfek tüm ağırlığıyla sırtındaydı. At canla başla koşturuyordu. Tüfeğin namlusu bacaklarının arasında inip kalkıyordu. Bir yanında el bombası torbası sallanıyordu. Öbüründe de otomatik tüfeğin şarjörleri. Jacuyen ile Ignacio tüfeği yerleştirmesi için ona zaman kazandırmak amacıyla ikide bir durup ateş ediyorlardı. O sırada hala kar vardı. Bu kar yıkmıştı onları. Atı vurulup da sırta ulaşmak için kalan mesafeyi hırıldayarak yavaş yavaş sendeliğe tökezliğe karları sağa sola fışkırtıp sıçratarak almaya başlayınca Sordo yere atlayıp tırmanırken de dizginleri omzuna geçirerek hayvanı yedeğe almıştı. Omzunda iki ağır torbayla kayalara çarpan mermilerin ortasında zar zor tırmanmayı sürdürmüş, sonra atı yelesinden yakalayıp tam ona gereksinim olduğu yerde çarçabuk, uzmanca ve sevecenlikle vurmuştu hayvanı. At da tepe üstü yıkılıp iki kaya arasındaki boşluğu dolduruvermişti.